Ayrım 15.
Bölüm 29. Emma gözlerini Oscar'dan ayırmıyordu. Tim, Tim kalkın, ciddi bir sorun var diye bağırdı. Tim belden yukarısı çıplak, suratı ve zihni uykunun etkisiyle hala karman çorman vaziyette koşup geldi. Oscar'ı ve dikkatleri eve çekmek için yaktığı ışıkları görünce ayıldı. Buradan çıkmamız lazım dedi eşyalarına doğru seyirterek. Emma kendisini sarmalayan battaniyeyi bırakıp hızla giyinmeye gitti. Sırt çantasını taktı ve Seki'yi işaret etti. Peki ya onu ne yapacağız? Bizimle gelmesi söz konusu olamaz. Bu herif kendisi ve bizim için tehlikeli. Başının çaresine baksın. Oscar pencerenin kenarına gelip onlara bilgi verdi. Onlara haber verdim diye bağırdı. Sesini değişikliğe uğratan camın ardından. Karıma ve kızıma geri dönecekler. Geliyorlar, duyuyorum onları. Tim kapıyı açarak duyuları tetikte gecenin içinde hareketsiz durdu. Öfkeli ve çılgınca seslerin karıştığı tiz çığlıklar geldi ormandan. Oradalar diye haber verdi Tim. Hala kaçabilir miyiz diye sordu Emma. Tim durumu ölçüp biçtikten sonra kafasıyla hayır işareti yaptı. Geldiler bile. Bir karaltı gördüm. Oscar'ı içeri sokun. Emma zavallı deliği içeri çekerken Tim mumları söndürüp ağaçların arasına attı ve kapıyı anahtarla kilitledi. Bana yardım edin de dolabı buraya çekip girişi tıkayalım dedi Emma'ya. Mobilyayı taşımaya başladıkları sırada Oscar gelip aralarına girdi. Hayır, ne yapıyorsunuz? Karım bu işten hiç hoşlanmayacak. Her şeyi kıracaksınız. Tim onu hoyratça itti. Elindeki elektrik fenerinin ışığı odanın içine dönerken Oscar sırtüstü yere düştü. İnlemeye başladı. Sızlanmalar ve çığlıklar yaklaşmaktaydı. Kapı takviye edildikten sonra Tim fenerini banyoya doğru tuttu. Penceresi olmayan tek yer burası diye açıkladı. Sadece küçük bir vasisas var. Oradan geçemezler. Emma yerdeki Oscar'ı işaret etti. Onu burada bırakırsak ölür. Adam deli. Emma mutfağa seyirtti ve elinde ağır bir nesneyle geri döndü. Ne yapıyorsunuz dedi Tim. Şaşkına dönmüştü. Korkunç bir şey ama onun iyiliği için. Elinde tuttuğu rom şişesini açtı ve Oscar'ın burnunun altında gezdirdi. Koklayın dedi. Tanıdınız mı? Bayıldığınız şey bu. Huzur, unutuş bu işte. Oscar kafasını Emma'ya doğru çevirerek şişeyi inceledi. Ama bunu istiyorsanız sesinizi çıkarmayıp bizimle gelmelisiniz. Peki ya karım? Ne zaman gelecek? Yakında. Çok yakında diye yalan söyledi Emma. Kendisinden nefret ederek. Şimdi kalkın Oscar, acele edin. Dışarıda çığlıklar kesildi. Çimenliktiler diye fısıldadı Tim. Fenerini söndürdü ve ev gecenin karanlığına gömüldü. Dışarıda ay kalın bulutlarla örtülmüştü. Bu durumda gözün herhangi bir şeyi seçmesi imkansızdı. Seki'nin tahtaları temkinli adımların temposuyla gıcırdadı. Kıpırtısız duran Emma Tim'e doğru döndü. Bu sifiri karanlıkta gözü onu seçemiyordu. Lambaları yok diye mırıldandı. Onlar da bizi göremez. Oscar şişeyi Emma'nın elinden kaptı. Emma onun içkiyi oburca içerken çıkardığı sesi duydu. Bir pencere patladı. Ardından yan taraftaki bir ikincisi. Emma kendini korumak için arkaya doğru sıçradı ve bir kapkacak dolabının içine girdi. Dolabın içindekiler sağır edici bir gürültüyle kırıldı. Emma diye haykırdı Tim. Banyoya hemen. Omzu acıyan Emma yerinden doğrulurken pencerelerin tarafında bir hareket fark etti. Odaya bir şey girmişti. Emma diye tekrarladı Tim daha usulca. Acele edin. Ateş edemiyorum. Sizi görmüyorum çünkü. Emma dikkati üzerine çekmektense sessiz kalmayı tercih etti. Kolunu uzatıp el yordamıyla boşlukta Oscar'ı aradı. Duyduğu yeni bir hışırtı ve çatırtılardan, saldırganlardan birinin daha içeriye girdiğini anladı. 50 metrekarelik büyük bir salonda 5 kişi birbirlerine sürtünmeden ne kadar süre kalabilirler diye kendi kendine sordu Emma. Nefesini tutmakta büyük bir güçlük çekiyordu. Kalbi öyle hızlı çarpıyordu ki sessizce nefes alabilmesi çok zordu. Tim de kendisini belli etmemeye çalışıyordu. Hiç konuşmuyordu. Emma eğildiğinde Oscar'ın hizasında olduğunu düşünüyordu. Aynı anda bir saniye önce tam da ensesinin bulunduğu yerde bir nesne havayı kamçıladı. Emma çığlık attı. İçindeki bütün korku ve öfkesiyle bağırdı ve yan tarafa yuvarlandı. Durduğu zaman ayaklıklı bir lamba olması gereken şeye değdi. Tutup dosdoğru öne fırlattı. Silahı bir engele çarparak parkenin üzerinden yuvarlandı. Oscar ağlamaya başladı. Aklını yitiren birinin denetimsiz hıçkırıkları, ses tellerini zorlayan bir ses. Emma onun ayağa kalkıp koşmakta olduğunu tahmin etti. Hıçkırıkları bir anda panik böğürtülerine dönüştü. Emma onun pencereden dışarı çıktığını görür gibi oldu. Çığlıkları uzaklaştı. Tim var gücüyle haykırdı. Emma yere yatın. Ardından iki patlama odayı harabeye çevirdi. Emma'nın dizlerinin altındaki döşeme kalktı. Ciğer dolusu nefes alarak kulakları sağır vaziyette hayatta kalabilmek için var gücüyle yerde süründü. Bu cehennem gecesinde yönünü şaşırmamak için dua ederek hızla banyoya doğru seyirtti. Üçüncü bir silah sesi Emma'yı iyice sağır etti. Tim onu kolundan tutarak duşun yanındaki yer karolarının üzerine çekti. Tekrar tetiğe bastı ve kapıyı ardından sürgüledi. Emma bir köşeye büzüldü. Beyninin içinde dayanılmaz bir ıslık yankılanmaktaydı. "İyiminiz." Tim ısrar etti. "İyi misiniz?" Emma gözlerini kapadığını anladı. Tekrar açtığında Tim'in fenerini yakmış olduğunu fark etti. Işığın dışarıya sızmaması için feneri yere doğru tutmaktaydı. Emma başını iki yana salladı. "Hiçbir şey duymuyorum." demek istedi. Sahiden konuştu mu yoksa aklından mı geçirdi bilmiyordu. Uzun dakikalar geçti. Tim silahını hala kapıya doğru tutuyordu. Emma'nın kulaklarındaki dayanılmaz ses giderek kaybolmaktaydı. Kendi sözlerini duyabileceği kadar azalınca bir solukta konuştu. "Teşekkür ederim Tim, teşekkür ederim." Tim onun omzunu arkadaşça sıvazlamakla yetindi. "Hala buradalar mı?" diye sordu Emma. "Hiçbir şey işitmiyorum artık." "Ya Oscar?" Tim hemen cevap vermedi. "Onu ele geçirdiler." diye itiraf etti sonunda. "Emin misiniz? Dışarıda olabilir." Onu götürürlerken 5 dakikadan fazla zırıl zırıl ağladı. Sanırım ormana götürdüler. Emma arkadaşının sesindeki heyecanı hissetti. Bu sefer de o elini genç adamın bacağına koydu. "Gücünüzü yitirmiyorsunuz değil mi?" Tim onayladı. "Sanki karanlıkta görüyorlardı." diye kekeledi. "Önce hiç ışıksız geldiler. Kesinlikle hiçbir şey görünmüyordu. Sonra içeri girip Oscar'ı aldılar. Nerede olduğunu biliyorlardı. Birinin üzerime atıldığını hissettim. Sizin olduğunuzu sanarak tereddütte kaldım. Tam yan tarafa doğru bir adım atmıştım ki ıslık gibi ses çıkaran bir silah, kuşkusuz bir bıçak beni sıyırıp geçti. Bunun üzerine sahibine tüfeğimle vurdum ama ustaca kurtuldu. Zifiri karanlıkta darbemden ustalıkla kurtuldu. İşte o zaman ateş ettim. Geri çekilmeye başlamışlardı bile." "Bu imkansız Tim. Kimse karanlıkta göre..." "Size olanı anlatıyorum." Emma'nın aklına az kalsın kafasını uçuracak olan darbe geldi. Kendisine saldıran nereye vuracağını tam olarak biliyordu. "Bu gidişte dayanamayız," dedi Tim. Çılgın gibiydi. "Tim, Tim." Emma gelip onun yüzünü avuçlarının arasına aldı. "Kendinizi salmamalısınız. Kurtulmak için birbirimize ihtiyacımız var. Onları kaçırdık, bunu unutmayın. Silahlı bir direniş beklemiyorlardı, hepsi bu. Tekrar geleceklerdir. Ama önce bizi dışarı çıkarabileceklerinden emin olmaları, bir plan geliştirmeleri ve daha kalabalıklaşmaları gerek. Bu da bize dinlenme ve sabah erkenden kaçma fırsatı sağlar. Size güveniyorum Tim. Sakın kendinizi bırakmayın. Şimdi olmaz." Tim içini çekti ve hemen kendisini toparladı. "Evet, evet, üzgünüm. Güneşin doğmasını bekleyelim. Sonra dağın ardındaki şu tesislere gideriz. Artık Hanabave'de kalamayız. Adayı terk etmek için bir yol bulmalıyız." Tim derin bir nefes aldı. "Ben nöbet tutacağım," diye karar verdi. "Siz dinlenmeye bakın." Emma acıyan omzu ve kulaklarında nahoş bir ıslıkla tekrar yer karolarının üstüne oturdu. Uyuyabileceklerinden son derece kuşkuluydu. Bitmek bilmeyen bir gece olacaktı. Bölüm 30. O pazar sabahı Garland Peter'ın kapısını çaldı. Olsa olsa saat 7'yi biraz geçiyordu. Peter giyinme faslını bitirmek üzereydi. "Bu gece bir kaza oldu," dedi Garland kapının ardından. Peter kapıyı açtı. "Ne tür bir kaza?" Garland'ın gözlerinin etrafı morarmıştı. "Groom'un ekibinden biri öldü." "Şaka mı yapıyorsunuz?" "George Scaletti. Çalışma arkadaşı bulmuş onu. Kendisini asmış." Peter yaşam gücünün kendisini terk ettiğini hissetti. Bacakları onu taşımayı reddediyordu. "Bir not bırakmış mı?" diye sordu Peter ifadesiz bir sesle. "Bilmiyorum, yeni öğrendim ben de. Şimdi oraya gidiyorum. Haber yayılmadan önce size hemen bildirmeyi uygun buldum. Ben de sizinle geliyorum." Peter Garland'a itiraz edecek fırsat bırakmadı. Kalın yün kazağını kapıp yolda üstüne geçirdi. Bedeni ruhundan uzaklaşmış gibi geliyordu ona. Koşmaya kalkışırsa yığılıp kalacağından emindi. Groom'un araştırmacıları tarafından işgal edilen koridorda Scoletti'nin kapısının önünde bir kalabalık toplanmıştı. Peter, olaydan çok etkilenmiş olan Menard'ın omzunda ağlayan Sophie Polisier'i tanıdı. Donuk ifadeli Esevenard da oradaydı ve tabii Groom'da. Garland, Peter'la birlikte kapıya ulaşmak için onları kenara itti. Scoletti'nin uzun, cılız karaltısı ağırlık yasalarına meydan okuyordu. Ayakları yerden 50 santimetre yukarıda sallanmaktaydı. Basit bir ip onu tutmaktaydı. Peter gözlerine inanamıyordu. Daha birkaç saat önce onunla konuşmuştu. "Muhtemelen onu canlı görmüş olan son kişi benim." Peter ipin bir kişiye çakılmış kancaya bağlı olduğunu fark etti. Oraya asılı olan bitki çalışma masasının üzerine konulmuştu. Vücudun kancayı yerinden sökmeden öylece durabilmiş olması bir mucizeydi. Koku burnuna geldi. Mide bulandırıcı, pis bir asit kokusu. Vücut sıvıları zemini, cesedin altına yayılmış, iğrenç bir gölcük oluşturmaktaydı. Peter bir not bulma umuduyla çalışma masasını gözden geçirdi. Araştırmacılara döndü. "Onu kim buldu?" Menard elini kaldırdı. "Bir mesaj var mıydı?" "Hiç bilmiyorum. George sabahları erken kalkardı. Benim de uykum kaçtığı için ona birlikte çay içmeyi önerecektim. Kapı açıktı. Menard kederini gizlemiyordu. Gözleri kızarmış, benzi solmuştu. Peter ona teşekkür etti ve Garland'ın büyük şaşkınlığı pahasına odaya girdi. Odadan çıkın dedi Garland. Adamlarımdan bu işe ilgilenmelerini isteyeceğim. Onu ipten indirecekler. Peter bir şey işitmemiş gibi davranarak masayı, yatağı ve dolap raflarını araştırdı. Ama hiçbir şey bulamadı. Scoletti sessizlik içinde çekip gitmişti. Oysa işini bitirmemişti. Vicdan azabı yüzünden gittin öyle mi? Peki o zaman... Başladığımız konuşmayı neden yarım bıraktın? Peter asılmış adamı inceledi. Gri beyaz suratını, dışarı fırlamış kanlı gözlerini. İpin etrafında boynunun derisi çepeçevre morarmıştı. Ama daha aşağıda Adem elmasına yakın yerlerde garip yata izler vardı. Koku Peter'ın başına vurmuştu. Midesi bulanmaya başlamıştı. Ölünün sağ serçe parmağının anormal bir duruşu olduğunu gördü. Parmağı yokladığında kırılmış olduğunu anladı. Peter diye homurdandı Garland. Ne yapıyorsunuz? Genetikçi pes etti. Tek kelime etmeden odadan çıkıp kendi odasına gitti. Ölümün kokusundan arınmak için uzun uzun ellerini ve yüzünü yıkadı. Benle birlikte ağaçlandırılmış salonda oturan Peter bir fincan kahve içerek ısınıyordu. Bunun sahiden de bir cinayet olabileceğine inanıyor musun diye ısrar etti Benjamin. İntihar etmiş olması imkansız demiyorum. Depresif bir havası vardı doğru. Yine de bazı ayrıntılar intiharla bağdaşmıyor. Şu kırık parmak ve ipin altında kalan boyun bölgesindeki izler. Ne sen ne de ben hukukçuyuz. Muhtemelen bir açıklaması vardır. Ölmeden önce ani bir ilkilme ile parmaklarını ipin altına geçirmeye çalışırken serçe parmağını kırmış olabilir. Boynuna gelince gece ilerledikçe ip yavaş yavaş yukarı çıkmıştır. Ne bileyim ama bir cinayet demek mümkün mü? Scoletti dün gece benimle konuşmaya geldi. Ben dona kaldım. Peter kapıların kapalı olduğuna kanaat getirdikten sonra arkadaşına doğru eğildi. Vicdan azabıyla kıvranıyordu. Üstelik küçük girişimlerinin yakında ortaya çıkacağını biliyor, kendisini güvenceye almak istiyordu. Geleceği düşünmekteydi. Dün gece bana her şeyi anlatmaya başladı. Bu akşam ya da yarın hikayesine devam edecekti. Ama birdenbire yardım işini halletmemişken, biz neredeyse hiçbir şey bilmezken kendini öldürmeye karar veriyor öyle mi? Buna inanmakta zorluk çekiyorum. Sana ne söyledi? Peter bütün duyduklarını bana aktardı. Ekibindeki herkesin bu çok özel işi kabul etmesi için Grom'un nasıl bir hileye başvurduğunu da anlattı. Ben allak bullak olmuştum. Eğer bu doğruysa Grom eşi benzeri olmayan bir düzenbaz demektir. Peter tepki vermedi. Kaygı verici düşüncelere dalmıştı. Ne düşünüyorsun? Eğer bu doğruysa beni endişelendiren Grom değil diye itiraf etti Peter. Daha çok onun gerisindeki yapı. Bunun ne anlama geldiğini düşünebiliyor musun? Bu planın kulis çalışmasını yapmak, onu hazırlamak, bu süre zarfında bir hiç uğruna sadece araştırmacıları kıvama getirmek, onların ahlak duygularını bir tarafa bıraktıklarından, gizlilik içinde çalışacaklarından emin olmak uğruna bu plana finanse etmek. Şiddet etkilerini ortadan kaldırabilecek kokulu bir molekül geliştirdiklerini mi düşünüyorsun? Peki o zaman bunun Emma ile ne alakası var? Ben davranış dinamiği araştırmasıyla ilgilenen bir sosyolog olarak iş daha çok belgelendirme tarzı olsa bile konuyu anlarım gerekirse ama ya bir paleantropolog? Onun adının bu meselede ne işi var? İşte bu yüzden şu Gaia teorisi dosyasını bulmalıyız ya. Çok temkinli ol. Belki de bir paranoya geliştirmekteyim. Ama en beterine hazırlıklıyım. Mesela birlikte dünyayı değiştirebiliriz. Orada dur diye dalga geçti ben. Çok ileri gidiyorsun. Gözlerimizi dört açalım yeter. Hem sonra seni rahatlatacaksa tek başıma uyumuyorum. Peter'ın yüzü bir an için gevşedi. Feni mi? Ben onayladı. Ona karşı ağzını sıkı tut. Sakın ona Bodrum'dan söz etme. Elbette. Dün onunla çatıdaydık. İçeride hareket eden fenerler gördük. Belli ki Grom'un adamları, şu ünlü teknisyenler gece devresine çıkıyorlar. Artık bu mümkün değil. Garland, Grom'un tüm ekibi için geçerli olan dolaşma yasağı koydu. Buna karşılık Garland'ın 3 bekçi köpeği nöbeti devraldı. Koridorlarımı denetliyorlar. Scoletti kaçıp gittiğinde onlardan biriyle karşılaştım dün gece. Elinde fener devriye geziyordu. Sanırım Garland herkes uyurken kimse kanıtları ortadan kaldırmaya çalışmasın diye onlara bu görevi verdi. Bu durumda Scoletti'nin katilini görmüş olabilirler. Hayır, öyle olsa Garland bunu bilirdi. Bizden gizleyecekleri türde bir bilgi değil bu. Ona yardım etmemiz için bizim hayatta ve güvenlik içinde olmamızı istiyor. Peki ya katiller onlarsa? Peter, Ben'in dalga geçtiğinden emin olmak için onu gözleriyle tarttı. Genç adamın yüzünde cin gibi dalgıcı bir ifade vardı. Peter cevap vermedi. Kahvelerini bitirip ofislerin bulunduğu koridora kapandılar. Gaia teorisini bulmak için sistemli bir biçimde her klasörü, her zarfı karıştırmaya başladılar. İki belge arasında gizlenmiş olabileceğinden korkarak sadece klasörleri silkelemekle kalmıyorlar, hiçbir şeyi kaçırmadıklarından emin olmak için hızla sayfaları çeviriyorlardı. İkindi öncesinde Bodrum'a, arşiv odasına indiler. Hiçbir sonuç elde edememişlerdi. Neredeyse her şeyi inceleyip bitirmişlerdi ki bir kağıt yığını benim elinden kayıp yere düştü. Ben onları yerden aldı, grubun işe aldığı personelin fişleri olduğunu gördüm. Lionel Schweitzer. Bunu tanıyorum diye mırıldandı. Ne dedin? Yok, ben bu isim bana hiç yabancı gelmiyor. Genellikle ikinci ya da üçüncü sayfada bir resim oluyor. Ben fiş dosyasını açtı ve bir küfür savurdu. Sorun mu var diye sordu Peter. Lionel Schweitzer bu. Grum onu işe almış. Lionel'ın kim olduğunu bilmiyorum. Hikayeyi duymadın mı? Strasbourg bölgesinde en az 5 suç işlendiğinden şüphelenilen herif bu. Onu kıstıramadılar bir türlü. 5-6 yıl önce ırza geçme suçundan yakalandı. Eğer kız kaçmayı beceremeseydi adamın onu öldüreceği konusunda herkes hemfikirdi. Eğer hapishanedeyse Grom ona iş veremez ki. Hayır, muhtemelen bu yıl çıkmış olmalı. Irza geçme suçuna verilen cezaların çoğu yasanın öngördüğünün 2'de ya da 3'te biri oluyor. İyi davranmışsa parmaklıkların ardında 5 yıldan fazla geçirmemiştir. Böyle bir adamı işe almanın Grom'a ne faydası olabilir? Kime işi düştüğünü bilmiyorsa o başka. Buna şaşardım. Peki ya bunu kirli işi için yaptıysa? Ne düşünüyorsun? Şüpheli deneylere giriştiğin zaman ince eleyip sık dokunmayan bir güvenlik şefine ihtiyaç duyarsın. Chivester bu profile uyabilir. Peter bir an düşündü. Sonra personel klasörleri arasında arama yapmaya başladı. Ben, adamın dosyasına bakar mısın? Hala ödeme yapılıyor mu kendisine? Ne düşünüyorsun? Bu adamı burada görmedim. Bu durumda hala grup için çalışıyorsa nerede çalıştığını bilmek isterim. Umarım bir Pasifik adasında değildir. İlk önce olduğu yerde çakılıp kalan ben ardından hummalı bir biçimde aramaya başladı. Peter karton bir zarf çekerek üzerinde göz gezdirdi. Hiçbir ödeme fişine rastlamadım diye açıkladı. Ben rahatlamış bir halde. Peter işini bırakıp yarı düşünceli yarı sinirli bir ifadeyle şöyle dedi. Ben de öyle. Ödeme fişleri burada değil. Buna karşılık bir cevaba ulaşır gibiyim. Ben yaklaştı. Eniştesi Grom'un Doruk'taki 4 teknisyeninin Fanny'nin eski asker olduklarını düşündüğü adamların dosyalarını bulmuştu. Peter parmağını bir cümlenin altında gezdirdi. Çavuş Maylard ve 3 eri Albay Grom'un denetiminde güvenliği sağlamak için Midi Doruk'undaki kuruluşlarda görev almışlardır. Hala askerlik mesleği içinde olmaları bir yana dedi Peter. Sanki tüm bu işlerde ipin ucunu ordu tutuyor. Kemal Nasır'ın internet blogundan. Dünyanın denetimi yaklaşık 6000 kişinin elindedir. Bu sayı dünya nüfusunun %0,0001'ine tekabül eder. Piyasalara, eğilimlere, harcamalara, ihtiyaçlara, önceliklere karar veren onlardır. Esas olarak birkaç siyasetçi, bazı askerler ve birkaç milyarder söz konusudur. Bu görevlere erişmek için fazlasıyla hırs ve ölçüsüz bir iktidar aşkı gerekir. Gerekli fedakarlıklara ve aşırı baskılara katlanmak bu sayede mümkündür. Bu iki etken dünyayı denetim altında tutanların itici gücüdür. Sapkın itici güçler, çünkü nevrozlar söz konusudur. Bir biçimde dengesiz kişilikler sapkınlığı, böylece dünya güçlü sapkınlar tarafından şekillendirilmiştir. Gezegenimizin bir yıkım yörüngesine girmemesi mümkün mü? Gerçeği kabul etmek lazım. Dini kader diye bir şey yok. Sadece hayvansal bir mantık var. Dizginleri ele almış olanlar sürümüzün en saldırganları ve biz onları körlemesine takip ediyoruz. Uçuruma doğru.